O
Sıkıntı
zaman
yok.
sözü uzatmadan
Niye
Uğur
ya? Bir liste aç program birazdan.
veriyoruz. Yok biz program açmıyoruz.
Abi bugün 12 factor apps konusunu konuşacağız dedik. İşte 12 faktörlü uygulama. Ya, faktör kelimesini niye kullandılar bilmiyorum ama anladığım bir uygulamanın veya bir yazılım ekosisteminin, bir application'ın baştan aşağı yani ölçeklenebilmesi için, işte sağlıklı üstünde çalışılabilmesi için farklı platformlarda sağlıklı çalışabilmesi için, işte Bulut'a deploy edilebilmesi için böyle Heroku ekibi yıllarca biriktirdikleri tecrübelerinden böyle bir manifesto diyebileceğim bir şey yayınlamış. Ve bunu da 12 ayrı maddeye ayırmış. Bugün hani o maddelerin üzerinden gideceğiz. Hepsi aslında pek çoğumuzun normal hayatta kullandığı ama adını koymadığı şeyler. O yüzden bence bayağı önemli konu. Yani kodun kalitesiyle çok alakalı değil, daha çok çevresel etmenler, işte sistem, mimari, ölçeklenebilirlik ve işte uygulamaların daha doğrusu sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak çevresel etmenlerden bahsediyor bu 12 konu. 12'sinin hepsini konuşabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bayağı geniş konu. Ama önemli bulduklarımıza daha çok zaman ayıracağımızı tahmin ediyorum, değil mi?
Evet. Hem biz de nasıl yapıyoruz onu da tartışıyoruz. Çünkü okuduktan sonra benim de kafamda bir takım soru işaretleri oluştu yani.
Öyle mi diyorsun?
Aynen. Yani başlayınca zaten çıkar.
Abi şey olarak başlayalım mı? Bir 12 maddenin ismini verelim, ne olduklarını.
Tamamdır.
Oradan çıkıp hani birden başlayıp konuşa konuşa gidelim diyorum. Ne diyorsunuz?
Mantıklı.
Aynen.
Abi bir o zaman başlıyorum saymaya. Birinci madde code base abi. Diyor ki her code base bir tane versiyon kontrol sisteminde kontrol edilir. Yani mono repo falan gibi bir olay yok.
Çok tartışacağımız bir konu bence. Devam et abi.
İşte direkt daha ilk maddeden
Aynen.
olay girdi zaten. Yani her codebase'in bir tane repositorisi olur ama sonsuz deploy edebilirsin bu repo üstünden diyor. İkincisi bağımlılıklar. Bağımlılıkları spesifik olarak tanımla diyor her uygulama için ve izole et diyor. Üçüncüsü config ayarlar. Ne? Ayarlar mı Türkçesi config? Konfigürasyon diyeyim hadi.
Konfigürasyon aynen.
Evet, konfigürasyon. Aynen,
Dilimize girdi.
konfigürasyon diyebiliriz.
Konfigürasyonda şey diyor, codebase'inde tutma diyor. Çevresel değişkenlerde tut diyor. Environment variables'ın içinde tut
Abi
diyor.
o konuyu da tartışalım. Zaten
Tamam.
tartışacağız da.
Backing services diyor. Backing services'ın Türkçesinde herhalde böyle çevresel servisler diye çevirebilirim. Veya destekleyici servisler. Onlar da işte database, cache işte sistemleri. Ya yani aslında uzaktan bağlandığın sistemler uygulamanın içinden. Diyor ki her backing service'e işte eklenmiş kaynaklar olarak davran diyor. Onları yani takıp çıkarabil diyor kafana göre. Sonra beşinci madde build, release, run.
Ya.
İşte build
Derle.
derle
Yayınladı.
yayınla işte
Gerçi tam karşılığı değil de öyle atladım.
yani evet inşa et mi diyelim şey diyor yani bütün bu adımları ayrı tut diyor build stage ile run stage ayrı olsun diyor aslında continuous integration'ın birinci kuralı yani
Aynen. Hatta Jenkins Declarative Pipeline tam bunu yani.
aynen altıncısı abi processes diyor. Yani processes'da da işte application'ı stateless bir proses olarak çalıştır diyor. Ve istediğin zaman onu işte graceful bir şekilde kapatabil. İşte arkanda çöp bırakma vesaire gibi konulara giriyor orada. 7 port binding diyor. İşte port binding'ini doğru kontrol et. İşte kim nereden bağlanıyor, nereye bağlanıyor. İşte mikroservisler birbiriyle konuşurken belli olsun diyor. En az çalıştığım bu, onu söyleyebilirim. Çok fazla işim olmadığı için. 8 concurrency diyor.
Çağımızın belası.
Tam denizlik konu. Konkurrensinin Türkçesi ne abi? Eş zamanlılık mı?
Eş zamanlılık bence. Ya ben öyle hissettim.
İşte proses modeli sayesinde hızlıca scale olabil diyor. Bu yöntemi kullanarak. Disposability abi o da. Kaç bu? 9. Bu da şey abi, kullandığın işte kaynakları hemen yok edebil diyor. Mesela Lambda bunun güzel bir örneği. Yani ayağa kalksın, çok hızlı ayağa kalksın, işini bitirince kapansın diyor mesela. 10 numara dev ve prod arasındaki farklılıklar diyeyim. Orada da işte hani canlı ortamla geliştirme ortamını birbirine yakın tutabildiğin kadar yakın tut diyor.
Her zaman kolay bir şey değil.
Evet yani. Bunun için işte çeşitli tool'lar tavsiye ediyor. 11 loglardan bahsediyor. Logları şey olarak kullan diyor. Böyle text dosyası olarak yargılama onları diyor. Event streamleri gibi düşün diyor onları. O böyle akıp giden bir şelale ve sen oradan alacağını alacaksın falan gibi bir yaklaşım. 12'de admin processes diyor. Ya o da şey, genelde pek çok framework'te olan işte çeşitli böyle one time tek seferlik işleri yapmak için işte database migrate, efendime söyleyeyim çeşitli işte bir şeyleri update etmek, cache temizlemek falan filan gibi işleri senin kendi geliştirdiğin veya sana sunulan araçlarla yap. Gidip database'den sağda solda bir şeyler yapma. İşte veya gidip codebase'inde bir şey değiştirip onu çalıştırıp yapma. Adam gibi o iş için bir script yaz veya işte program yaz. Onun o admin süreci üstünden yürüsün oluyor.
Sudo.
12 madde. Evet. Bilmiyorum, umarım doğru açıklayabilmişimdir.
Abi şimdi detaylarına girdikçe sanırım zaten tartışacağız da. Yani daha da açıklaşacaktır. Peki bu ne zamandır acaba ortaya? Ben bu 12 Factor App olayını son 6-7 aydır falan böyle Twitter'da takip ettiğim developerlardan falan duymaya başlamıştım. Sonra hani konuya çalışacağız diye daha detaylı öğrendim. Aslında senin de dediğin gibi yani genel olarak uyguladığımız prensipler hepsi.
Evet. Burada Türkçesi varmış. Türkçesine bakıyorum. Bir garip ya çeviri. 6 numarada evet, süreç ya. Yazmış mesela. Süreç ama proses... Tamam proses ama süreç değil aslında Türkçedeki karşılığı yani.
Durumsuz evet. Süreçler.
Ya bu arada 12 Factor Apps 2012'de ilk Heroku'nun galiba sahibi tarafından ortaya atılmış. Yani 2012 dünyasına göre yargılarsak daha doğru bir sonuç alabiliriz. Mesela her uygulamanın ayrı repo'ya sahip olması monorepo farkını oradan yorumlarsak daha iyi olabilir. Çünkü monorepo yönetmek için 2012'de çok da fazla bir şey yoktu.
Tamam. O zaman bence çok güzel bir noktadan girdi Fırat, tartışalım abi. Monorepo'ya karşı mısınız? Burada karşı olanları biliyoruz zaten.
Kim karşı? Karşıyım. Neden karşısın abi?
Abi CI süreçleri için inanılmaz zorluk yaratıyor.
Yani yaratıyor, yönetebiliyorsun yine de.
Evet, yönetebiliyorsun. Change file, change track yapabilirsin. Hangi dosya nerede değiştirirse o projeyi compile edebilirsin ya da edebilirsin, deploy edebilirsin. Ama birbirine dependent bir yapıda, örneğin 3 tane app source'un var, bir tane de ortak kullandığın library var diyelim. Sen bu library'i güncellediğinde bu 3 tane app'in de aslında deploy olması gerekiyor.
Yani continuous integration kapasıyla.
Continuous integration pipeline altında sen library'de yapmış olduğun, monorepo'da library altında yapmış olduğun değişikliği bütün app'lere yansıtman gerekiyor ve bu sefer en basitinden Jenkins'in declarative pipeline'ında sen taklaları atmak zorunda kalıyorsun. ya da Bamboo kullanıyorsan Bamboo'nun pipeline'ını da taklarıyla atmak zorunda kalıyorsun. AWS'de mesela evet buna çözüm için GitHub'la olan entegrasyonda hangi file değişmiş, hangi folder altındaki değişmiş, hangi folder altında değiştiyse git ona ilgin code build projesini çağır gibi code pipeline üzerinden kurabiliyorsun ama yeteri kadar bence henüz CI pipeline'ları üzerinde düzgün oturmuş çalışan ve sıkıntı üretmeyen, problem çıkarmayan bir yapı olmadığı için henüz karşıyım.
Peki şey sorsam, çok daha güzel bir konfigürasyon sağladılar sana ve bunu yönetebilir duruma getirdiler ki bir iki yıl içinde olacak olan da o. O zaman kullanır mısın?
Abi CI birinci sebebim karşı olma. İkincisi düzgün bir IDE kullanmıyorsak inanılmaz bir yük biniyor.
Evet. Evet, ona katılıyorum. Yani
VS Code'da ben 30-40 tane projeyi aynı anda açabilirim, 150 tane projeyi aynı anda açabilirim. Çünkü projeyi aslında açmıyor. Yalnızca CS proje şey yapıyor ya da bir sürü NPM dependency olan bir node app'ini çok rahat bir şekilde açabiliyorum. Ya da herhangi bir frontend, backend aynı anda aynı yerde durduğu bir Node.js monoreposunda hem Angular'ı var hem Vue'su var vesaire. Bunlar da problem çıkartmıyor ama yani bir Java uygulaması düşünemiyorum.
Visual Studio'yu da açamıyoruz.
Evet, .NET için yine Visual Studio'yu da zaten 20 projeden sonra inanılmaz bir şekilde yavaşlamaya başlıyor. O yüzden Monorepo'ya bu sebeple karşıyım. Gerçi Monorepo'nun isimlendirilmesini de aslında çok fazla sevmiyorum. Monorepo'nun şeyi ne? Zıt anlamı. Polyrepo mu?
Yani app başına repo. Abi ben de birazcık avantajlarından bahsedeyim mi? Yani bu arada dünyada yaygın bir pratik haline geliyor her geçen gün. Mesela Google'ın böyle yaptığını biliyoruz ama mesela Google Git kullanmıyor da modifiye edilmiş kendi böyle sistemleri var. Sırf bu monorepo'yu yönetmek için içerisinde binlerce application falan var. Keza Facebook'un, Twitter'ın da öyle olduğunu biliyoruz. Yani avantajı da şu. Diyelim ki iki tane ayrı application geliştiriyorsun. Ve yani abi yazılımdaki en zor konulardan biri bence packaging ve versiyonlama konuları. Şimdi her package'ı şeyleri falan ayrı repozitörlere tuttuğun zaman diyelim ki birinde bir değişiklik yaptın hop gideceksin oradan onu publish edeceksin sonra diğerinde package'ları update edeceksin. Aa lan bunu unutmuşuz deyip tekrar bu döngüye girebiliyorsun ya. Yani monorepo sana bu şeyleri yönetmek için çok daha büyük imkan veriyor. Mesela bizim Armut'taki Angular uygulamalarında 20 tane şey var. Ortak library var işte komponentler, servis layer'lar bilmem ne falan. Bunu kullanan 8 tane de application var. Yani yönetmesi çok zor olurdu. Biz bir sürü yöntem düşündük önce. Sub modül kullanalım, Git'le şey yapalım falan filan. En sonunda olacak gibi gelmedi abi bize. Biz de orada monorepo'ya döndük. Ama yani hakikaten şunları yapman gerekiyor. Diyelim ki o 20 library'den bir tanesi değişti. Onun da 3 tane application kullanıyor. Ve o library'i kullanan 4 tane de ayrı library var. Sen eğer hep sırf bunları build etmek istiyorsan işte gidiyorsun Git'le diff alıyorsun. O file'ları buluyorsun. O file'lardan folder'lara çıkıyorsun filan. Bir de yani mesela iyice optimize etmek istersen lan bu package'ı hangi application kullanıyor? Dependency'leri falan resolve etmeye çalışıyorsun falan. Çok acayip taklar atıyorsun. Yani şu an bile hiçbir standartı yok aslında. Yani bu tür zorlukları var. Ya da vuracaksın abi bir şey değişti mi her şey build olsun çıksın diye bir kabulle de gidebilirsin tabii. O da ayrı bir
konu. Abi ama yani şöyle bir şey de var. Kısa bir şey söyleyeceğim.
Tabii.
Monorepo da olsa bir tane kod değişikliğinde bütün dependencies'ler deploy oluyor. Monorepo değil de application, daha doğrusu repository per application olsa da sonuçta library'ini değiştirdiğin zaman application'ını deploy ediyorsun. Hani orada zaten deployment'ını CI yapıyor. Tek zorluğu sadece package update olur. Package update de otomatize edilebilir yani. Bu argümana o yüzden katılmıyorum. Ancak paketlerin debugging konusunda belki faydaları olabilir evet. Gerçekten.
Abi ben hiç kullanmadım. Hani monorepo bir şekilde çalışmadım. O yüzden hani çok tecrübem yok. Ama düşününce hani build pipeline'ının çok zor olmaması gerekiyor. Diyelim senin bir tane paketin var. Paketi güncelledin abi. Madem çok kritik bir paket. Paketi kullanan bütün uygulamaların İşte CI/CD pipeline'la webhook'la ulaşıp gayet kolay bir şekilde onların bir build'ını trigger edebilirsin yani. paket update olduğunda. Hani siz bayağı kendi dependency manager'ınızı yazacaksınız yakında anladığım kadarıyla ilgili.
Yani evet ben
Yazdı.
seni ya yazdık. Ya hook'la şey olayını çözerdin lan. Diğer application'lar da build olsun ama şimdi o application'ların testlerini falan da run etmen gerekiyor. Yani o süreci
Ya bir build pipeline'da testler run olmuyor mu affedersin ama.
oluyor da ya onu öyle hunharca otomatize etmek de yani belki breaking changes var abi. Aynı monorepo'dayken onu direkt görüyorsun. Bir library'i değiştirdin. Tak hangi application'dan bu application patlıyor görüyorsun.
İyi de abi breaking change olsun. Tamam o zaman uygulamanın canlıya çıkmaması lazım zaten diğerinin. Testin fail olup durması lazım. O zaman da gidip o uygulamada breaking change'leri uygulamanız lazım. Doğrusu bence bu.
Ya doğrusu bu. Paket yönetimi açısından bu şekilde yapabilirdi ama sırf paket yönetimi değil de işte debugging gibi konular falan da var ya. Yani çok kolay oluyor abi tek repo'da çalışmak. Frontend için
Olabilir.
öyle yani
Yani
en azından.
bilmiyorum ben o yüzden ama bana şey geliyor yani böyle bir kulağını şöyle tutmak gibi geliyor.
Tooling'i zor abi.
Tahmin edebiliyorum. Ben her şeyimiz ayrı repo'da bizim. Paketlerimiz de var. NPM paketimiz de var. Composer paketimiz de var. Gayet güzel her şey takılıyor yani kendi dünyasında. Ben öyle daha çok seviyorum. Belki tercih meselesidir bir noktadan sonra gerçekten bazı şeyler çünkü şeye kalıyor yani keyfine kalıyor insanın.
Bu arada ben de öyle daha çok seviyorum. Hani monorepo'yu sevdiğimden şey yapmadım yani onu açıklığa kavuşturayım.
Peki abi. O zaman devam edelim mi
Aynen.
monorepo geçtikten sonra dependency konusuna?
Ya da peki şey ama her okul yani bu 12 faktörde şey karşı çıkıyor yani fundamental bir kural bu kesinlikle şey yapma diyor yani aynı iki tane birden fazla application aynı repo'ya koyma diyorlar 12 faktörde.
Koyma diyor. Evet abi.
Bu arada bu hani 2012'de yayınlandı ama hani 2012'de evet mono repo'ya belki ihtiyaç yoktu ama last update'te 2017 diyor.
Ha, okey.
Sayfanın en altında. O yüzden katılıyorum yani her okuyor.
Abi ikincisi şey diyor. Dependency'leri deklare et. Ve izole et diyor uygulama başına. Uygulamalar öyle saçma sapan dependency'ler paylaşmasın diyor. Ya bu sanırım artık günümüzde paket yöneticisi kullanmayan yoktur diye tahmin ediyorum. Bütün bunun özeti şey paket yöneticisi kullan diyor yani. Hani 2012 için evet belki söylemesi faydalı bir şey.
Aynen.
Ama 2019'da herhalde paket yöneticisi kullan demek biraz garip olur yani.
Ya doğru mesela bak mesela .NET dünyası için konuşayım. Yani biz NuGet'e yoğun olarak bizim paket yöneticisini 2010'larda falan böyle yavaş yavaş geçmeye başladık. Ondan önce DLL indiriyorduk abi. Shared diye bir tane folder yaratıp DLL'leri oraya koyuyorduk. O source'a gidiyordu yani. Koca koca DLL. Öyle bir dünyamız vardı.
Ki
Abi
2000
hepimiz vardı bir dönem ama yani öyle bir dünyası.
2010 bile olduğuna emin değilim. Çünkü 2010'da NuGet'in stabilitesinden de emin değildik gibi.
Aynen. Yani ama biliyoruz
Ama
ki şu an bütün modern platformların işte Perl'ünden Ruby'sine, Node.js'ine, .NET'ine, PHP'si hepsinin bir paket yöneticisi var ve güzel çalışıyor yani.
evet abi paket yöneticisi olmayan programlama dili var mı acaba?
Ya böyle embedded programlama falan yapan insanlar belki yapıyordur diyeceğim ama yok yine çok saçma ya. Hiç mantığı yok abi. Artık yok.
Yani evet abi başka türlü çünkü başa çıkamazsın. Ve hani paket yöneticileri aslında open source dünyasını hani uçuran bir olay yani. Düşününce.
Aynen.
Hani işte composer require diyorsun ve open source bir kütüphaneyi alıp çat diye kendi repo'na çekiyorsun yani. Ve çalışıyor. Hani bütün injection'ı çalışıyor işte importlar, o bu, autoload her şey geliyor yani. Böyle bakınca çok dev nimet.
Değil mi tamam.
O zaman
Bir
burada sanki konuşacak çok bir şey yok.
yok sadece
Yani
3'e geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Bir paket yönetim sistemi olarak git sub modülse ne diyorsunuz peki?
bir şeyler oluyor. Benim hatam, pardon.
Aynen.
Devam edin abi.
Şey yani sadece fikrinizi almak istiyorum. Siz yani bir paket yönetim sistemi olarak Git sub modülse ne diyorsunuz? Yani hiç kullandınız mı öyle bir şey? Yoksa overhead mi artık yani?
Kullandım. Gerekli olduğu durumlar oldu ama sonra abi paket yöneticimle çözdüm yani.
Evet.
Hani token'ını veriyorsun private repo'ysa. Yok public bir şeyse zaten işte Composer'a veya NPM'ye yayınlıyorsun. Oluyor bitiyor yani.
Yani Go'da ve Node.js'te falan birazcık farklı. Yani daha doğrusu Go'da birazcık daha farklı. Hani Go'da direkt source kodu indiriyor aslında. Yani GitHub repositorisini veriyorsun şey olarak. Paket şeyi olarak. Onu indiriyor, onu derliyor, şey yapıyor falan. Değişik değişik şeyler de deniyor insanlar. Neyse geçelim.
Okey, üçüncüye geçeyim ben. Üçüncü madde config, yani konfigürasyon. Burada diyor ki projenize ait konfigürasyon bilgilerini kodun içerisinde statik olarak tutmayın. Yani bunu başka bir yerde saklayın diyor. Yani kodla alakalı işte ne bileyim feature toggling yapacaksanız tutabilirsiniz ama ne bileyim credential tutacaksanız yani bu AWS olur, ne bileyim Twitter, Facebook tokenları olabilir. Bunları merkezi bir yerde tutun diyor. Buna katılıyor musunuz?
Evet. Abi bir dakika.
Ben de katılıyorum ama yapamıyoruz
Ha,
ya
şimdi herkes dürüst
çoğunlukla.
olsun. Kim çıkardı abi kodundan bütün credential'ları? Açık açık söylesin burada.
Çıkarılan projeler var. Çıkarmak istediklerimiz de var ama diğer türlüsü çok daha hızlı tabii.
Benim hiç yok abi içinde credential olan bir tane commit, yani yanlışlıkla bazen commit ediliyor. Commit edildiği zaman repo'nun tree'sini update edip commit'i falan siliyoruz biz.
O
Bizim
bayağı.
Güzelmiş
siz
o.
kodu nerede saklıyorsunuz Uğur? GitHub'ta mı?
Kodumuz GitHub'da duruyor, evet.
Okey, bizde lokalde Bitbucket'ın işte stash diye kurulabilen bir sürümü var. Yani dışarı açık hiçbir şey yok bizde. O yüzden saklamak inanılmaz riskli gelmiyor bize.
Ya
Ama tabii
haklısın.
yine de sıkıntılı.
Haklısın. Ama mesela bizim yani şimdi konfigürasyonu şeyde saklamak da çevresel değişkende saklamanın da şey problemi var. Diyelim abi AWS'te çalışıyorsun
İndi
veya
abi. İndi gitti.
orası hacklenebilir yani.
Evet.
Sonuçta o bir yerde duruyor. Tamam, ona yapacak bir şey yok. Ama oraya aksesi, erişimi kısıtlamak çok daha kolay yani.
Evet.
Hani GitHub'da mesela diyelim abi benim prod database'im var. Benim şirketimde de 300 tane yazılımcı çalışıyor. 300 yazılımcı da prod database'inin abi erişim bilgilerine erişecek mi yani? Ne kadar büyük bir risk bir iş için.
Yani.
Ya
Yani
adam işten
katılıyorum.
ayrılsa, delirse çat diye drop etti database'i, uğraş dur.
E işte onu da dışarıdan erişilemez hale getireceksin. Bir
Ha,
ben erişilebilir hale getireceksin. Ama
o
sadece
zaman
bir kez kabul ediyorsun yani.
yani ben daha pratik buluyorum bu çözümü. Çok daha
Öyle
pratik.
öyle.
Bu arada Amazon'un falan şeyi var. Daha biz deneyemedik de Secret Manager gibi tool'ları falan var. O servis üzerinden alıyorsun falan. Hani
Şey
biraz...
artık
Key Management Server.
Aa güzelmiş aslında ha. Mantıklı.
Zaten scope'u hani security credential'ı kullanacağın application'ın kullanmış olduğu yetkilendirilmiş kullanıcı neyse bu servis kullanıcısı. Bu servis kullanıcısının bu Key Management Server'a erişimi oluyor. Bunun üzerinden ben bu scope'taki key'leri istiyorum dediği zaman aslında key'leri veriyor.
Serverler için LastPass.
Aynen.
Bayağı güzelmiş aslında. Bak bunu bilmiyordum. Ha, faydalı olabilir yani. Çünkü
Kanalda
eğer özür dilerim abi.
tamam. Evet, devam et.
Diyelim 30-40 tane uygulamam var. İşte biri Heroku'da, biri işte AWS'te, biri Azure'da duruyor mesela. 30-40 dedim ama 3 tane saydım. Mesela abi onların bütün anahtarlarını tek bir yerde toplayıp uygulamalara göre cluster edip ona göre fetch etmek çok daha kolay olabilir gerçekten ve yönetimi de çok kolay olur. Ekipte de mesela işte DevOps ekibim var diyelim veya takım liderlerine erişim verirsin. Onlar orayı yönetebilir mesela böylece. Aslında yani yönetimi de kolaylaştırıyor. Yazılımın yönetimini de kolaylaştırıyor böyle şeyler.
Katılıyorum.
Kanalda biri şey demiş, Doğan Aydoz. Octopus'ta da environment'a göre override ediliyor konfigürasyon dosyaları. Doğru,
Çiğdem,
bizde eski projelerde Octopus kullanılıyor.
internet kullanıyorsanız
Octopus
kapatır
üzerinden
mısınız?
key'leri environment'a göre tanımlıyoruz ve deploy dediğimizde
İnternet kullanıyorsanız kapatır mısınız?
Bir de takıldı demişler. Acaba gerçekten takıldı mı?
Evet, ben de şey görüyorum. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming as such viewers will experience buffering. Kısaca ilginin bağlantısı yetmiyor. Ya da düştü.
Bağlantısı düştü galiba ilgin.
Abi valla imkanlarımız gelmiş olması lazım şu an.
Galiba streamer'ın bilgisayarı kasıyor dedi.
Deniz torrenti falan. Senin
bottleneck oldun ya.
Ne yapalım abi artık? Şu an ama düzenlemiş olması lazım yani son şeydir.
Bir soralım düzeldi mi,
ne oldu? Akıyor gibi şu an ya, biraz daha akıyor gibi. Ben de bir yandan izlemeye çalışıyorum da.
Ne güzel konuşuyorduk ya.
Ve ya.
Vallahi büründük.
Galiba düzeldi abi.
Ya bana da öyle geliyor ya. Drop var diyorlar.
Drop var diyorlar. Abi aslında bu işi ben yapsam daha iyi olabilir ya.
Evet ama abi. Bugün biz Türkiye'de burada kısıtlı
yayınları bölmeyelim. Sorun yok diyorlar.
Abi ben içeridekiler interneti kapatırım dedim, o duyulmuş ya. Of.
Ben duymadım. Ben duymadım.
Evet, çünkü ben size kapattım da bu OBS şeyden alıyor ya, direkt bilgisayardan alıyor.
Ama bu amatör ruhu seviyorum ya.
Canlı yayın kazaları.
Neyse şey abi, ben...
Devam edelim ya, devam edelim.
Evet evet abi, kopmadan.
Config dedik, environment variable dedik.
Bir şey diyeceğim orada. Mesela şey yaklaşım var artık. Mesela her dilde, yani mesela eskiden bir JSON'da tutalım, ne bileyim TOML falan gibi formatlar var, böyle stage, prod falan diye ayırın da. Şimdi mesela şeye doğru gidiyor insanlar, environment variable abi direkt set ediyorlar. Hiç böyle bir ayrı bir konfigürasyon dosyası set şey yapılmıyor, kullanılmıyor. Yani bu bence local development'ı çok zorlaştırıyor, özellikle Docker falan kullanıyorsan sürekli böyle 5'ten command line'dan bir şeyler set ediyorsun bilmem ne.
Ama katılmıyorum, aslında daha da kolaylaştırmıyor mu?
Abi beni çok kasıyor ya.
Docker diyorsun abi.
Ama onun çözümü var ilgin ya.
Data environment falan gibi şeyleri mi diyorsun abi?
Data hem kullanabilirsin. Mesela Angular'da direkt çözümü var. Angular'ın kendi environment şeyi var. Config'i var. Sen onun içine gidip tabii ki credential'larını yazmıyorsun yani. Zaten Angular uygulamasının in credential'ını yazacaksın da. Yukarıdan bir tane environment variable geçiyorsun. Dev, prod, stage vesaire diye. Uygulaman o şekilde çalışıyor yani.
Yok yok,
bence
doğru.
Bence çok net yani çözüm.
Onları da source code'dan exclude ediyorsun.
Evet. Yok, o etmene bile gerek yok. Çünkü kritik bir şey tutmuyorsun içinde.
Anladım. İyi o zaman, buna da artık modern dünyada çözüm bulduk yani. Hem script management'ı hem konfigürasyon konularına.
Bu config sadece bilmiyorum. Aslında app içinde, gerçi 12 factor apps dediği için uygulama genelinde konuşuyoruz ama immutable infrastructure'a kadar yolu var buradan.
Infrastructure'dan kastın ne abi? Bir açsana.
En temel haliyle senin deploy ettiğin application aslında bir sadece application değil, bir container deploy ediyorsun ya.
Hı hı.
Deploy ettiğin container'ı zaten container dediğin immutable bir şey. Evet. Container'ı değiştirmiyorsun. Bunun versus'u ne? Old school, işte atıyorum IIS arkasında çalışan app'in altındaki bin folder'ına update etmek.
Apache'ye.
Ya da Apache'ye ya da Tomcat'e, Glassfish'e, neyse artık ne varsa. Bunlar yerine aslında sen komple çalıştıracağın environment'ı deploy ediyorsun.
Ha, anladım. Ne demek istediğini. Ya o zaman ECS gibi şeylerden bahsediyoruz yani. Elastic Container Service.
Aynen.
Mesela.
Ya da
işte, bir örneği diyebilir miyiz bunu?
Yani benim aklıma o da geldiği için sıkıştırayım, bilmiyorum.
Evet evet.
Sonuçta orada da container'ı, aslında environment variable'larını setliyorsun ve o container artık isolated bir şekilde çalışıyor.
Evet ya, çünkü hangi ortamda çalışacağı veya nasıl yani hangi şekilde çalışacağını tutan değişkenleri aslında AWS'ten konfigüre ediyorsun. Kendi yazılımının içinden değil. Sen sadece koduna odaklanıyorsun.
Ve değiştiremiyorsun. Aynen, abi bir daha. Değiştirmek için deployment yapman lazım.
Evet, doğru. Seni engelliyor yani, orada bir hard limit var yani.
Hı. Aynen bu şekilde.
Süper abi. Confi de konuştuk. Bakalım hepsini konuşabileceğiz mi? Backing services. Türkçesi ne acaba? Destek servisi. Doğru çevirmişim.
Neyi
Destek
destekliyor?
servisine yani şey diyor. Abi işte bağlandığın üçüncü parti servislerin hepsini uygulamana eklenmiş kaynaklar olarak değerlendir diyor. Yani kısaca database kullanıyorsan diyor, işte bir gün MySQL kullanıyorsun. Sonra onu işte Postgre ile değiştirdiğinde araya işte ORM koy diyor mesela. Evet, ORM. ORM koy diyor. Şey yapma diyor yani. O database'i değiştirdiğinde falan bir sıkıntı yaşama yazılımında diyor. Bu birincisi. İşte caching servisler kullandığında işte official driverlarını kullan diyor mesela, kullandığın dilin.
Hı.
İşte RabbitMQ'dan ZeroMQ'ya geçtiğinde falan acı çekme diyor mesela.
Ya
İşte AMP protokolünü kullan diyor mesela.
her boku da abstrak etmek bir süre sonra Aster yüzünden pahalıya gelmiyor mu abi? Bak ben eskiden o kafadaydım. Ya mesela Amazon S3 kullanıyorsun. Yarın başka bir storage'a geçebilirim diye şimdi
Abi
zor abi
geçen
yani. Geçmiyoruz abi. Denedik kaç gün? Yıllardır abstraction yapıyoruz. Framework'ler yazıyoruz. Ben bir kere database değiştirdiğimizi görmedim yani. Hiç başıma gelmedi. Ama yani bir sürü interface'ler, abstract class'lar hep havada uçuştu yani. Ben inanmıyorum abi artık bu.
senin dediğin 10 sene önceydi yani. 10 sene önce ben Oracle'da kullanabilirim, MS SQL'de kullanabilirim diye bunun için
Deniz.
işte ORM yazıyordun, ORM rapliyordun, kendi ORM'ini yazıyordun yani.
ORM abstract ettik lan. ORM değiştiririz diye. Böyle manyaklık olabilir mi ya?
Tamam, bak şu an buna ihtiyacımız yok. Şu an zaten backing service dediği zaman uğrunda dediği gibi bu kendi native driverlarını, kendi native resource'larını kullanarak bunları hani kendin benimse bu şekilde devam
Tamam
ediyor.
tamam bir soru soracağım mesela. Biz şu an bayağı Amazon kullanıyoruz. Amazon SDK'leri de bayağı kod base'imizin içerisinde. Şimdi dedik ki biz Azure'a geçiyoruz ve Google Cloud'a geçiyoruz. Nasıl geçeceğiz abi? Mümkün değil yani. Yani mümkün
Abi
de bayağı bir kod değiştireceğiz.
ilk Amazon'a geçerken de zaten böyle bir şeyimiz yoktu ki. Konsern
Yoktu.
yoktu.
Yani olsa da sence abstrak eder miydik S3'yi? Bir gün Azure Blob Storage kullanırız falan diye.
Yani etmezdik. İşte o skopta over engineering'e girer bence. Ama hani mesela S3 uç bir örnek. S3 ya da Blob Storage gibi karşılaştırma yapıyorsan. Ama tutup mesela cache provider'ı gayet de şey yapıyorsun. Abstrak ediyorsun.
Evet, edebiliyorsun da hepsi, bu sefer de mesela feature'ları kaçırıyorsun. Mesela Redis özel feature'lar var ya, PubSub bilmem ne filan. Bu sefer
Ya
onları strip ediyorsun.
ama abi sadece mesele o değil. Siz sadece meselenin çok küçük bir kısmına bakıyorsunuz. Mesela
Birine dalık.
aynen.
diyelim şey var. Diyelim bir tane MVP çıkarttın, tamam mı? Paran yok. Bir tane server aldın işte, atıyorum 50-60 euroya. Böyle 64 GB'lı falan koşturuyorsun üstünde, web uygulamanı da koşturuyorsun, database'ini de koşturuyorsun, tamam mı? Localhost 3306'dan bağlanıyorsun MySQL'e. Sonra abi büyüdü işler. Sonra mesela MySQL'i işte şey managed bir yerden satın almaya karar verdi. Diyor ki sana, sen bunu değiştirdiğinde diyor, o URL'i sadece bir URL olarak ona treat et diyor yani. Sen onu değiştirdiğinde hiçbir şey patlamasın diyor yani.
Ha tamam,
Veya
connection string.
aynen. Ya da S3'ü mesela işte gittin işletim sistemine dosya sistemi olarak mount ettin. Veya dosya sistemini kullanıyorsun. Sonra gidip o S3'yi mount ettiğinde işletim sistemine, havaya uçmasın uygulaman diyor herif yani. Adamın dediği bu aslında.
Anladım.
Yani sadece o üstüne wrapper yazmaktan bahsetmiyor yani. Ama
Bir
evet,
şey diyor
connection
yani.
string yani.
Yani connection string'i koda gömme de yani dışarıdan alıyor. Config'le beraber değerlendirirsek. Çünkü Mert Şimşek kanalda öyle demiş. Aslında config'i tek başına konuşmak mantıklı ama config'i backing servisle konuşmak daha da mantıklı.
Evet,
Çünkü birbirlerini destekliyorlar.
bence
Bence
de.
de. İkisi birbirini aynen destekliyor. Bakıyorum hani başka böyle burada kavga edeceğimiz bir şey var mı diye üstüne.
Halk kavga istiyor.
Şuraya sıkışır mı, girer mi diye bir sorayım. Şimdi attach resource olarak bunları eğer kabul edeceksek, bu resource'ların unit testleri, entegrasyon testleri, end-to-end testlerini nerede kabul ederim?
Ha.
Güzel soru.
Yayını burada bitirebiliriz.
İlginin bu konuda bir makalesi var.
Evet abi onu, ama Amazon özelinde yani herifler local stack diye bir şey koymuş. Evet. Makaleyi de arkadaşlar okuyabilirler. Orada mesela evet S3, SQS, SNS ne bileyim Amazon'un bir sürü servisini herifler tek bir konteyner içerisinde toparlamışlar. Orada onun üzerine integration test yazabiliyorsun. İşte S3'ye şu dosyayı attın mı? İşte application'dan atıyorsun. Başka bir şeyden integration testten de evet okumuş falan diye validasyonlar yapabiliyorsun ama bu her zaman mümkün değil. Mesela Twitter ne yapacaksın abi? Twitter'ı moklayacaksın o zaman yani.
Biz mokluyoruz lazım
abi yani.
Uf abi çok büyük efor. Biz de mokluyoruz da bazen delilik gibi geliyor ya.
Bazen öyle. Ama mesela biz neyi mokluyoruz söyleyeyim. MailChimp'i mokluyoruz. Pipedrive'ı mokluyoruz. Zendesk'i mokluyoruz mesela.
Ya mesela bizim şöyle bir ihtiyacımız çıktı. İşte behavior driven gidiyorlar Angular tarafında. Gherkin testlerini yazıyor product manager'lar. Ondan sonra onun altını frontend developer'lar dolduruyor, test yapıyorlar. Her şey güzel gidiyordu abi. Tek ta ki SMS login'e gelene kadar. SMS login kısmına. İşte orada yani test, yani ne olacak bu SMS nereye gelecek falan moklamak durumunda kaldık. Hala moklamadık da mesela o test şey oluyor. Yani bu tür şeyleri bir süre sonra moklamak gerekiyor.
Yani evet abi ama o tam moklanacak bir test yani ama bakınca bütün uçtan uca.
Abi ben şey kafasına falan girdim. Ulan böyle kesin SMS inbox servis sunan yerler vardır. İşte oraya falan da işte çok pahalıya geldi. En iyisi moklamak abi ya.
Bence
ya
daha
şey konuyoruz. Ya diyelim database'e gitmen gerekiyor, Mongo'ya gitmen gerekiyor ama Mongo instance'ı yok. Ama integration test yazmak istiyorsun. Bir tane test containers diye bir proje var. Java tarafında çok olgun bir proje. Test containers'ı kullanarak hemen bir tane Mongo ayağı kaldırıp işte içine belli item'ları ekleyip işte daha sonra teste kullanmak istediğin item'ları ekleyip direkt onunla alakalı test yapıp hemen o Docker container'ı indiren bir uygulama bu. Ben tavsiye ediyorum, bayağı başarılı.
Adı neydi abi, bir daha söylesene.
Test containers.
Çok güzelmiş.
Yani her dilde implementasyonu var. Her dilde o kadar, Java'daki kadar olgun değil ama.
Ama güzelmiş. Neden olmasın? Devam edelim mi?
Edelim abi.
Abi 5'e geldik. Build, release, run. Bu arada yorumlara bakıyor musunuz arkadaşlar?
Bakıyoruz abi. Yani ben bir yandan da abi lokale kayıt alıyorum. Yani bu videoyu şey yapacağım. Oradan lokaldekini yayınlamak daha mantıklı gibi. Arkadaşlar.
Ne kadardır yayındayız acaba? Bakalım, düzeldi sanırım ya şu anda.
Aynen.
Abi yaklaşık 40 dakikadır yayındayız. Bence 6'ya gelelim.
Ya evet, bu release run zaten artık
önümüzde. İkinci versiyon, ikinci bölümünü yapalım. Belli oldu bu. Evet. Biz bunu bir günde bitiremeyeceğiz. Çünkü bu 2 saat sürer. Kavgalarımız onlar bunlar. Test containers dedi.
Hah. Aynen.
Yazıyorum da paylaşıyorum şimdi.
Süper.
Bu arada
abi 5'i konuşalım, 6'yı konuşalım. Ufaktan toparlayıp kapatalım. Diğer 6'yı da haftaya konuşalım. Alın size aynen, bir program.
Güzel olur. Güzel.
Olur abi. Şimdi build, release, run aslında bu şeyin tanımı değil mi abi? Yani şu an hepimizin yaptığı şeyin tanımı DevOps'un biraz.
Yani evet, hani 2012'de yazıldığı göz önüne alınırsa hani o zaman için evet abi süper olay falan. Ama tabii burada şey diyor yani build fazıyla release fazını ve çalıştırma fazını ayır diyor birbirinden. Yani uygulamayı build ederken diyor, o artifact'i çıkarttığın zaman diyor, o iş orada bitsin diyor artık. O build ederken gelen işte artık atıklar, kalıntılar vesaire senin o uygulamayı canlıya çıkarttığın sürece etkilemesin diyor. Yani birbirinden bağımsız olsun diyor.
Ya şey, build'le release ayır, yani bir artifact çıkart ama deployment'ın da ayrı olsun gibi. Aynı evet, anda yapmadın. Tamam, mantıklı.
Ya ayrı bir pipeline'den yürüsün en azından. Aynı evet. Pipeline'den yürümesin.
Çünkü build'ı ya yani artifact'i çıkarttığın zaman veya işte paketi veya işte kodun canlıya çıkacak halini, onun içinde hala config yok zaten.
Yok, aynen, evet.
Bir önceki maddelere baktığın zaman işte o çevresel bıdılar bilmem ne. Onları sonra inject edip release et diyor veya release ortamına canlıdan inject et diyor. Orada bir şey bariyer çekiyor. Aynen. Şeyler arasına. Zaten günümüzde baktığın zaman hani continuous integration platformlarına hani hatta bir de burada şey var yani build'dan önce test var bir de.
Tabii.
Aynen.
Tamam, uygulamana göre build'dan sonra da test olabilir, bilmiyorum.
Tabii. Yani evet.
Sanki. Release öncesinde kesinlikle bir test olmalı zaten.
Evet, aynen. Hani öyle bakınca zaten hani her continuous integration platformu zaten sana ayrı pipeline'lar veriyor. Borulama mı Türkçesi?
Boru hatta.
Hayır. Hayır, hayır.
Pipet.
Abi, evet. Bu arada mesela tam ben hani her build sonrası tabii ki unit testlerin falan çalıştırılması mantıklı ama mesela integration testleri de galiba artık pipeline'ın ayrı bir noktasında çalıştırmak gerekiyor değil mi? Hani o application'ı artifact'ı al bir de al bakalım bir de şurada integration testlerini koştur ayrı bir şey yap.
Aynen. Evet. Hatta mesela biz şu an Jenkins'e geçirdiğimiz bazı projelerde hani test için ayrı konteyner kaldırıp onu da depend olduğu konteynerleri ayrıca bir zaten ayağa kaldırıyoruz illaki. Bunlar testlerini çalıştırdıktan sonra status sıfırım, hata yoktur. Release'e devam edebilirsin şeklinde.
Peki o pipeline'dan paket çıkardınız. Sonra integration testler çalışıyor. Sonra deploy edilir hale geliyorsunuz diye anlıyorum. Doğru mu? Uzun sürmüyor mu abi? Çünkü o paketler oluşma falan zaten bir süre alıyor. Abi, i̇şte container ayağa kaldırma bir süre alıyor.
Amazon yapıyor. Code build. Code build'ın large instance'ı aşağı yukarı 30-40 saniyede tamamlıyor. Standart bir .NET proje. Ya da Node.js projesi için ve Angular projeleri için yaklaşık 1 dakika falan sürüyor. Ama container'ın warm-up'ı, yani AWS'in code build'ının senin kodunu alıp bu işlemleri, stage'leri çalıştıracağı container layer'larının provizyon işlemi 1,5 dakikaya kadar sürebiliyor.
Evet abi ya. Herif kendinden çekiyor imajı ama gene uzun sürüyor yani. Onu bir türlü ben şey yapamadık yani.
Yani orada bizim daha fazla yapabileceğimiz bir optimizasyon zaten yok.
Evet.
CodeBeat'ten bu arada ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla çalışıyor onu da söyleyeyim yani. Large dedim mi bir anda...
Yani, açtık orada yani.
Tamam abi geçelim. Bence çok mantıklı bir maddeymiş.
Yok bu kadar. Bu hafta bu kadar işte.
6 var abi 6.
Yarısını yapalım altı diyoruz.
Aa.
Tam ortada bırakalım.
Aynen.
Tamam.
Abi proses yazıp bırakmışlar. Ben en anlamadığım madde bu oldu. Ne yani bu?
Birazcık evet kavraması zor bir konsept. Yani Türkçesi şöyle. Uygulamayı bir veya birden çok stateless proses olarak çalıştır diyor.
Ya o konuda tartışmalı abi. Her şey stateless olacak diye de bir şey yok. Değişiyor yani oralarda.
Ya hiçbir şeyi demonize etme diyor mesela.
Ama şöyle diyor bir de. 12 factor process are stateless and share nothing. Yani bu manifestoya uygun bir uygulama geliştiriyorsan senin proseslerin her biri hiçbir şey paylaşmaz ve herhangi bir state de tutmaz diyor.
Ya prosesten kastı herhalde Docker Maker gibi şeylere mi ayırmak? Her application ayrı bir isolated process gibi olmasın mı? Falan.
Yok. Öyle.
Ha?
Şey diyor. En basit haliyle her işte kod standalone bir script olarak çalışmalı. Execution environment'ı da developer'ın lokal bilgisayarında neyse, language runtime ne varsa canlıda da öyle çalışmalı diyor. İşte Python myscript.py diye de örnek vermiş mesela. Hani ama canlıya çıktığında bunu ne kadar hayata geçirebilirsin? Özellikle web uygulamalarında. Bilmiyorum.
Abi state hayatın gerçeği. Yani bunu kabul edelim. Tamam stateless falan güzel de. Tamam yani ona inanıyorum ama mesela yeni bunu aslında tam karşı olan kavramlar da çıktı. Mesela data locality diye bir kavram var. Mesela application'larında belli state'leri tutabiliyorsun. Mesela işte Brezilya'daki kullanıcıları şu application'da ben bir şeyinde cache'leyeyim. Tek çünkü bu onlar buraya geliyor filan.
State'le bir ilgisi var mı ki?
Şöyle.
Ben de anlamadım.
Ya çok uzun bir konu da consistent hash mapping diye şey bir konu var yani böyle bir round robin yapabiliyorsun. Atıyorum bir tane 6 tane application'ın var onun karşı. Onu round robin'le de gidebiliyorsun. Bir de consistent hash diye bir mantık var. Belli şeyleri belli application'lara gönderebiliyorsun. Belli hash'teki dataları mesela bunu ülkeye göre de bölebilirsin, dile göre de bölebilirsin veya atıyorum e-ticaretsen belli kategorilere göre de bölebilirsin ve o zaman onunla ilgili state'leri o application'lara tutmak işte ona data locality deniyor. Performansı daha arttırdığı da söyleniyor yani. State her zaman evil değildir gibi de bir yaklaşım var.
Yani bunun hala neden state'te tutulabileceğini ben anlamadım. Çünkü zaten senin birden fazla scale olmuş bir application'ın varsa bunun önündeki load balancer'da karar verebileceğin bir şey. En basitinden sticky session kullanabilirsin ve bu sticky session stickiness olayını da şeye göre belirleyebilirsin. Buradaki rule'larını yazarsın. Atıyorum e-ticaretin bir kategorisi için iki tane instance allocate edersin ve o kategoriye girenler için o session variable'ını kullanırsın. Diğerleri için geri kalan n tane instance'ı paylaştırabilirsin. Hala ben burada şeyi çözemedim.
Tamam abi. Tamam. Şöyle bir şey yazıyor bu arada. Çok özür dilerim böldüm ama tam yani Özge'nin söylediğinin üstüne sticky session'lar 12 factor uygulamasını işte violate ediyor diyor. Ve asla kullanılmamalı diyor. State data
aynen.
Şeyde tutulmalı diyor. Memcache'de, Redis'te, orada, burada tutulmalı diyor.
Ya session'ı burada çok evil hale getirmesini anlıyorum. Çünkü session varsa aslında çok da bir scale edebileceğiniz bir uygulama yok. O yüzden yani uygulama ayağa kalksın. İstediğim kadar çoklayabileyim. State'de kullanmasın. Cache'leyeceksen de merkezi bir cache sistemi olsun. Hepimizin yaptığı şey aslında ya. Değil mi?
Abi tamam bununla ilgili ayrı bir şey yaparız. Yani. Ben bu akka konularına falan bir ara kafayı kırmıştım ya. Distributed sistemlerde data locality diye bir konu var. Arkadaş yani dinleyenler de araştırsınlar. Ben de daha araştırıp geleyim. Yani
biz onu load tarafa çözüyoruz şu anda ama. Hatta onu büyük ihtimalle kendi yönetiyordur. Kendini yönetmen için modüller de veriyordur. Ama yani en azından bizim şirkette öyle çözüyoruz.
Anladım. Ben çok hatırlamadığım bir konuya çok cesaretle girdim. Özür diliyorum. Tekrar insanlardan. Ama her state'i de şey değil yani. Evil değil ama dedikleriniz mantıklı zaten. RESTful servislerin falan prensibi bu yani. Öyle scale edebiliyorsun ama belli başka trikler de var artık insanların kabullendiği. Ben daha iyi çalışıp dersime geleceğim.
Ya var ama seninki galiba yine performansı biraz daha arttırmak için.
Üstüme gelmeyin Fırat. Savunamıyorum.
Tamam.
Yok abi bunu yapalım. Üzerine abstraction çıkarız. Öyle şey yaparız yani. Sorun değil.
Hallederiz. Yani, şey yaparız.
Haftaya çalışıp geliriz.
Aynen.
Ama bu madde geçiyor ya İlgin. Yani haftaya bunu tartışmayız.
Amacımızı şu an sor.
Ya bence bu konu şey yani. Mert'in de dediği gibi diğer prensiplerle bir araya gelince. Zaten bütün hepsi bir araya gelince mantıklı hale geliyor tabii ki ama. Şey yani. Senin uygulaman diyor. Veya işte application nasıl ifade ediyorsan. Bir şey tutmasın diyor yani sağda solda. Diğer uygulamalarda ona bağımlı hale gelmesin. O tek başına takılabilsin diyor yani kendi başına.
Yok abi o böyle... zaten mantıklı yani. 500 yıldır bu şekilde uygulama geliştiriyoruz. Benim ona bir itirazım yok. Ama her state kötüdür. State'in kendisi kötüdür falan konusu yani birazcık tartışmalı artık. Daha iyi argümanlarla
ama
haftaya gelecek.
Kötüdür belirgin yani.
Kötü abi ya.
Hele abi.
Abi o state bir yerde tutulacak yani. Kötüdür mödüdür bir yerde o state.
Abi tamam.
E tamam tutulacak da.
İşte.
Gidip kendi o ayağa kaldırdığın servisin memorisinde tutma diyor adam.
İşte onun her zaman evil olmadığından bahsediyorum. Çok desteksiz ve de çıkışlar yapmaya zorluyorsunuz. Buna çalışıp geleceğim ben.
Abi state tabii ki olacak yani. Tamam hani mutlaka bir state var. Ama o state'e git bir yere persist et diyor yani. Gidip memoriye sağa sola koyma diyor.
Abi memori...
Veya gidip diske yazma diyor. 2 dakika sonra o makinenin ne olacağını bilmiyorsun
abi
yani.
Abi diske falan yazma da memoriden hızlı ulaşım yeri mi var yani?
Ne?
Memoriden hızlı ulaşım yeri mi var? Ya araya TCP soktum bu gene.
E tamam o zaman şey yap. Memory scale et.
Ya memory scale et falan. Ben size onu consistent hash algoritmasıyla beraber onun şeyini anlatacağım. Daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.
Ya hiç ne alacağım sanmıyorum ama tamam. Okey. Haftaya bitiyoruz.
Abi distributed in-memory cache yapmadık mı?
Ya tamam. Bu bence bu konuyu haftaya şey yapalım. Bence haftaya şöyle ilerleyelim.
Bak sonuncuyla bittin.
Nasıl ilerleyelim?
Bu konuştuklarımızın hızlıca bir özetini yapalım. Genel tekrar bağımında. Ondan sonra diğer 6 tane maddeyi şey yapalım ve part 1, part 2 olarak şey yapalım. Yayınlayalım.
Process'ı konuşmayalım diyorsun yani.
Process'ı konuşacağız abi. Ben şu an size çok bilendim. Burada hani insanların arasında şey yapmak istemiyorum ama şey yapacağım yani. Hazır geleceğim.
Tamam kardeşim. O zaman toparlayalım mı?
Toparlayalım.
Toparladık o zaman. Bitirelim mi?
Aynen toparladık ya. Arkadaşlar bu hafta Twar Factor Apps'in ilk 6 maddesini konuştuk. İlgin hazırlanacakmış. Onun için diğer altısını da gelecek haftaya bekletiyoruz. Gelecek hafta diğer 6 maddeyi konuşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın.
Aynen.
Teşekkürler.